Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 35. bölümüne hoş geldiniz. Biraz önce saydım 35 bölüm olmuş. Yani kendi kendime durup vay be dedim, bayağı bir şey anlatmışım. Tabii düşününce sonuçta bir seneden fazla süredir ben bu mikrofonun başında konuşuyorum. Siz de orada beni dinliyorsunuz. Ki insan bazen derdini zorla dinleyecek, hani yalvarmasına rağmen bir kişi bile bulamazken ben dertlerimi dinlemeye hevesli 100 bin kişi bulduğum için kendimi bayağı şanslı hissediyorum. Sanıyorum bunun sebebi dert ettiğim şeylerin aslında biraz sizin de dert ettiğiniz şeyler olması. Yani ben aile bireylerimin deli olduğundan bahsederken muhtemelen siz de kendi ailenizdeki akıl sağlığı çok da yerinde olmayan aile bireylerinizi düşünüyorsunuz. Ben kendi ezikliklerimi anlatınca siz de yüzleşmekten kaçtığınız, kendi ezikliklerinizle göz göze geliyorsunuz. Hani metroda karşı karşıya düştüğünüz böyle bir eski sevgili gibi. Ama ağzınıza sıçmıştı yani, böyle sizi mahvetmiş bir eski sevgili. Sonra işte ben başımdan geçen korkunç bir ilk buluşmayı anlattığımda ya illaki siz de Rus ruletinden kendi şansınıza çıkan manyakları bir geçiriyorsunuz aklınızdan diye düşünüyorum. O yüzden kayıtta duyulan ses bana ait olsa da, yani ona altyazı gibi böyle bir eşlik eden sessizce size ait de bir iç ses var. Ben buna emin gibiyim. Yani söylediğim şey sizin yaşadıklarınızda ne kadar benzerse o kadar heyecanlanıyor bu iç ses. Aynen ya diyor, ya da işte hay ağzın bal yesin falan diyor bumursanız. İç sesiniz şu an ben bunu dediğimde muhtemelen korktum ben boomer miyim diye. Korkmayın, boomer falan değilsiniz. Boomer olsanız zaten bu podcast'te dinliyor olmazdınız diyerek hem sizi hem de kendimi övüyorum. Ve konuya geri dönüyorum. Ne diyorduk? İç ses. Evet, bu bölümde konuşacağımız konunun iç sesinizi çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü kafaya taktığımız insanlar üzerine konuşacağım. Ve yani adım gibi eminim ki herkesin bu hayatta dönem dönem kafayı taktığı bir takım insanlar olmuştur. Yani umursamaz insan diye bir şey yok sonuçta. Umursadığını belli etmeyen insanlar var sadece. Yani bir hadise yaşanıyor, ne olduğunu tam da anlamıyorsunuz ama bu hadisenin başrolündeki şahsı bir şekilde kafaya takmış halde buluyorsunuz kendinizi. Ve arkadaşlarınıza anlattığınızda olaylar öyle çok da net olmadığı için, hani bu hayatınızdaki çok yani sevgiliniz falan olmadığı için abi takma ya diyorlar. Sanki sizin hiç aklınıza gelmemiş gibi takmamak, yani çok iyi fikir, ben takmayayım o zaman. Yani var mı öyle bir dünya? Tabii ki takacaksınız. Ama benim merak ettiğim şey şu. Bu takılmayı hiç de hak etmeyen şahısları neden takıyoruz kendimize gıcık ola ola? Ben bu mesele üzerine bayağı sağlam kafa yordum. Ve siz kafa yormak zorunda kalmayın diye geçtiğim yollardan sizi de geçirerek yolun sonunda vardığım noktaya sizi de götürmeye karar verdim diyorum ve izninizle başlıyorum. Bundan bir süre önce başımdan saçma bir olay geçti. Yani saçma lafı aslında dışarıya karşı o kadar da takmıyorum ya imajı çizmek için kullandığınız bir laf, saçma değil yani. Doğru kelime aslında kötü bir olay. Bayağı tadımı kaçıran kötü bir olay. Ama başından geçen bir olayın tabii kötü olduğunu kendine itiraf etmek biraz zor. O yüzden bizim üzerine insanlara da mesela bence üzüldüğümüzü belli etmek yerine kızıyoruz. Sonuçta öfkesini yaşamak can acısını yaşamaya göre daha kolay. O yüzden de yok ya üzülmedim, gıcık oldum sadece falan diyoruz kendimize. Sonuçta kendimizi kandırmak da kolay. Ama terapistini kandırmak o kadar da kolay olmuyor. Çünkü terapistin tam karşında böyle o berberlerin tuttukları, hani ense tıraşını gör diye tuttukları ayna gibi kocaman bir ayna tutuyor suratına. Ve o aynada kendi gerçeğini görüyorsun. Ki kendi gerçeğin de hani üzüldüğün, canının acıdığı gibi aynada görmesi pek hoş olmayan bir manzara oluyor. Ben de terapiye gittiğimde başlarda hani bu arkadaşlarım da takma dediği işte saçma olduğunu düşündüm. Bu olayı öyle bir anlattım terapiye girerken, hani bu hafta neler oldu falan diye. Ama ben böyle hemen anlatıp başka bir konuya geçecekken terapistim bu olayın o kadar da öylesine bir olay olduğunu düşünmedi. Ve yani ben bunu böyle anlatıp kaçmaya yeltenirken şöyle bir omuzuma dokundu. Gel dedi, otur şunu bir konuşalım. Yani tabii mecazen, hani bizim terapide fiziksel olarak dokunma falan yok öyle dizilerdeki gibi. Yanlış anlaşılmasın. Neyse. Biz böylece konuşmaya başladık. Ve fark ettim ki benim başıma gelen şey, daha doğrusu başıma gelen demeyeyim de benim gördüğüm muamele pek de hoş değil. Yani terapistim dedi ki tamam, bu insan hoş olmayan bir şekilde davranmış sana ama onu boş verelim. Sonuçta bu terapinin konusu o değil, sensin. Sen neden izin verdin böyle kötü bir muameleye dedi. Ben de başta itiraz ettim, bir sürü böyle yok öyle izin vermedim aslında şundan bundan falan dedim. Ama sonra böyle o leğene atılan balık gibi çırpınıp çırpınıp en sonunda artık vazgeçen kabullendim. Evet, ben bana kötü bir muamele yapılmasına izin verdim. Bunu söylerken hala kendimi kötü hissediyorum. Umarım sizin iç sesiniz de eşlik ediyordur bana. Evet, biz de nedense okey olduk kötü muamele ediniz falan diye. Yalnız hissetmek istemem kendimi ama oluyor işte, yani günlük hayatta en çok bulduğumuz bahaneyle basiretimiz bağlanıyor. Tabii Freud'un böyle Freud'usu gibi içmiş tecrübeli bir terapist yani yemiyor bu ay basiretim bağlanmış ayaklarını ve soruyor hani neden, ne oldu diye. Benim terapistim de onlarca yılın tecrübesiyle tabii ki bana sordu. Hani bu insanın bunu neden yaptığını bilemeyiz Deniz ama sen neden izin verdin sana böyle davranmasına diye. Yani bilmiyorum dedim. Kötü hissettim biraz ama geçer. Yani genel olarak keyfim yerinde sonuçta. 2 gün unuturum dedim. O da bana dedi ki bu insanın sana böyle davranmasına izin verdin ve kötü hissettin. Eğer şimdi hani böyle umurumda değil falan diyorsun ya, bu kötü histen kaçarsan bu olaydan hiçbir şey öğrenmeyeceksin. Ve ileride buna benzer bir durum yaşandığında sen bundan bir ders çıkarmamış olduğu için aynı senaryo tekrarlayacak ve kendini yine kötü hissederken şu anki durumunda bulacaksın. O yüzden de dedi, eğer bu olaydan bir ders almak istiyorsan kaçma ve o kötü hisle birlikte kal dedi. Duf duf duf duf. Tabii ki tam seanstan çıkarken söyledi bunu. Yani Breaking Bad gibi her seans etkili böyle manyak bir finalle bitiyor eğer terapistiniz benimki gibi biri ise ve hani bölüm sonu konuşulur ya böyle hep insanlar arasında, abi son dakikada nasıl da kurşun yedi işte, bilmem ne karakteri ölecek mi ölmeyecek mi acaba işte falan diye, haftaya yeni bölüm çıkana kadar bir sonraki hafta herkes bunu konuşur, bununla yatıp kalkar. İşte terapiden çıkınca da böyle tam finalde gediğine koyulan o laf kafanda dönüp duruyor bir sonraki seansa kadar. Hani böyle kahvaltıda çatalını zeytine saplamaya çalışırken, işte duşta kafanı şampuanlarken, işte bakkalın vereceği para üstünü beklerken, kedilerin kendi yalamasını izlerken falan hep bunu düşünüyorsun. Ve içindeki o iç ses sürekli sana tekrar ediyor, bu kötü hisle kalmalıyım, bu kötü hisle kalmalıyım diye. Haliyle ben de her ne kadar aklım kaçmak istese de o kötü histen sürekli mıhlanda olduğu yere ve o boktan hisle baş başa kaldım. Ki bu şey gibi, yani tasvir edecek olursam eğer, içinde böyle karnı aç bir kaplanın olduğu bir otel odasından hani koşarak çıkıp kaçmak yerine kapıyı sakince içeriden kilitleyip kaplanla böyle o otel odasının çift kişilik yatağında yan yana oturup kaplanın gözünün içine bakmak gibi bir şey. Korkuyorsun. Yani ben şu an acaba neden bunu yapıyorum böyle bir şeyi diyorsun ama yine de yaptım ben ve sanırım iyi bir şey yaptım. Kolay olmadı ama işe yaradı. O yüzden size de anlatayım. Süreç şöyle gelişti. Önce kendime kızdım ben. Bana istemediğim bir şekilde davranılmasına izin verdiğim için. İşte dedim sana yazıklar olsun Deniz dedim, insan bunu yapar mı kendine falan, kendimi bayağı bir hırpaladım. Sonra o faz geçtikten sonra diğer insana geçtim, ona kızdım bana istediğim gibi davranmadığı için. Şerefsiz köpek dedim, böyle yapılır mı işte, Allah senin belanı versin falan filan. Sonra ona olan öfkemi de böyle birazcık kustuktan sonra dedim aslında ona da has değil yani bu kaba davranış. Genel olarak insanlar bayağı kötü, tüm insanlar kalpsiz yani dedim. Bütün insanlığa saydırdım falan. Bir yandan da tabii normal hayatım devam ediyor. Ve kafamda bu düşüncelerle ben böyle gezerken elimde de cep telefonum işte. Instagram'da geziyordum haliyle. En çok gezdiğim yer. Tık tık tık tık tık böyle tesbih çeviren işte dolmuş şoför gibi geçerken ben hikayeleri. Sponsorlu bir hikaye çıktı benim karşıma, reklam yani. Şu hani düz tişörtlerin üstüne yazılar basan markalar var ya, onlardan bir tanesi. Böyle bakıyorum işte ne var falan diye ve "We are all bad in someone's story" yazıyor bana satın almamı önerdikleri tişörtün üstünde. Yani diyor ki hepimiz bir başkasının hikayesinde kötü olanız. Tişörtü satın almadım ama üzerinde yazan bu cümle bayağı takıldı benim aklıma. Aldım onu, koydum cebime. Yani bazılarımız başkasının hikayesinde kötü olanız demiyordu tişört. Hepimiz diyordu. Ve ben de dolayısıyla bu hepimize dahil olduğuma göre demek ki bir başkasının hikayesinde kötü bir insan mı oldum yani diye düşünmeye başladım. Ve açıkçası cevabı bulmak için öyle çok uzun düşünmem gerekmedi. Hani misafirler ortalığı dağınık görmesin diye böyle ortalıkta bulduğun her kıyafeti onu bunu falan alelacele böyle dolaplara tıkıştırırsın ya. Ya insan yüzleşmek istemediği böyle vicdanını sızlatacak cinsten hataları da aynı şekilde bence tıkıştırıyor zihnindeki bir dolaba. Ve o dolabın hani zar zor kapanmış kapağına şöyle hafifçe bir dokunduğun anda açılıyor zaten. Hemen pat diye ayaklarının dibine düşüyor tıkıştırdığın şey. Benim de düştü. O kendime saklamak istediğim gerçek. Ben ne yazık ki bir başkasının hikayesindeki kötü insan oldum yakın zamanda. Ama canı yanan ve kendisini kötü hisseden ben olmadığım için üzerine çok durmadım. Çoğumuz gibi muhtemelen. İşime gelmedi. Ay ne var ki dedim işte. Küçümsedim kendi yaptığım şeyi. Halbuki kötü hisseden ben olduğumda yani deli gibi kızıyorum karşımdakinin bana yaptığı haksızlığa. Yani o yüzden ben başkalarına kızarken kendi yaptığım adaletsizliği kendim düşünmekten kaçmam. Aslında çok adaletsizce işte çok tutarsız bir davranış biçimi oturup düşündüğünde. Eğer başka insanlar değişsin istiyorsam en başta ben değişmeliyim. Yani çünkü ben de dünyanın geri kalanı için başka bir insanım. Ve bu yüzden en başta ben itiraf etmeliyim bence yaptığım haksızlığı ve büyük bir özür dilemeliyim. Şimdi de tam olarak bunu yapacağım. Bu konuşmanın muhatabı olan kişi bu podcast'i dinlediğini tahmin ediyorum. Bu geç kalmış bir özür ama hiç olmamasından daha kötü değil diye düşünüyorum. O yüzden bir ilişkiye hazır olmadığım halde seninle bir ilişki yaşayacakmışız gibi davranıp sonra hazır olmadığımı anladığım anda bir gece yalan söyleyerek pat diye ortadan kaybolduğum için özür dilerim. Yani aslında bir ilişkiyi istememek bir suç değil. Belki de karşındakini incitmemeye çalışarak kibarca söylemek lazım ben bir ilişki istemiyorum diye. Yani elbette ki bunu söylediğinde karşındaki ne kadar özenli konuşsan da yine de incinir ama hani o incinme anına şahit olmamak için o kötü sahneyi yaşamamak için yalan söyleyerek kaçmak kesinlikle çok daha kötü bir fikir. Yani bir yüzleşme, bir kapanış yapmadan suları böyle bulandırıp kaçtığında yani karşındaki insanın çok daha fazla incineceği muhakkak bir gerçek. O yüzden öncelikle giderken sana veda etmediğim ve sana da bana veda etme şansı tanımadığım için özür dilerim. Bence kısasından uzununa tüm tanışıklıklar bir vedayı hak eder. Ve insan zihni bir hikayenin sona erdiğini veda sayesinde kabul ediyor. Aa bu bitti diyor. Bu birinci özrüm. Sonra gelelim giderken söylediğim yalana. Yani kendimle açıkçası hafiften gurur bile duymuştum ben hızlıca yazdığım o çirkin senaryo için. Ama tabii yani anlattığım o uydurma hikayenin yalan olduğu aslında çok aşikardı. Tabii ben doğru olduğu konusunda ısrarcı olduğum için inatla yani tabii ki de bu böyle dediğim için sen de kabul etmek zorunda kaldın yalan olduğunu bile bile. Ve böylece senin itiraz etme hakkını da elinden almış oldum. Yalan söylüyorsun diyemedin bana, kızamadın. Yani çünkü eğer daha da fazla ısrar etseydin ben sana paranoyak mısın diyecektim ve tüm yalancıların yaptığı gibi ben de seni deli olmakla itham edecektim. Abi sen kafayı çizmişsin yani senin güven sorunun var falan diye. O yüzden sen de daha fazla üstelemedin. Payına düşen repliği kabul ettin ve tamam dedin. Ben giderken arkamdan baktın o akşam. Yani bir nevi seyirci kalmak zorunda kaldın benim yazıp kendi kendime oynadığım bir kısa tiyatroya. Yani oysa biliyorum çok hevesliydin birlikte geçireceğimiz zaman için. Bir sürü hazırlık yapmıştın o akşam. Ben hiçbir şey umurumda değilmiş gibi koşarcasına kaçtım. Ama yani doğrusunu istersen ki sanırım istersin diye düşünüyorum. Ya kendimi bok gibi hissettim seni hayal kırıklığına uğrattığım için. Hemen geçiştirdim oysa ama kısa da olsa bok gibi hissettim. Yani şimdi düşündüğümde eğer seninle bir ilişki yaşamayacağımı sana açıkça söyleseydim üzülürdün. Yani tabii ki. Ama yani eğer gerçek tüm çıplaklığıyla ortada olsaydı ki hani gerçek böyle üzücü bir gerçek jilet gibi kesici ama bir yandan da su gibi berrak yani anlaması idrak etmesi kolay. Eğer sana söyleseydim bu kadar çıplak bir şekilde ben bir ilişki yaşamayacağım seninle gideceğim üzgünüm diye o zaman üzülürdün ama üzülsen de kabullenirdin bence gerçeği ve yani çok da uzun sürmezdi sonuçta dünyanın en büyük aşkı değildi. Bu fikre alışırdın ve hayatına devam ederdin. Ama ben dürüst davranmadım ve sorumluluk almaktan kaçıp ortaya bir yalan attım. Ortadan yok oldum ve dolayısıyla muhtemelen senin kafan karıştı. Yani hemen şu yaşandı bitti falan diyemedin. Çünkü ortada bir kere finalde bir yalan vardı ve içten içe hani yalan söylediğimi anlamışsındır muhakkak ama muhtemelen kafanda gelip gitti. Hani ya acaba yalan söylemedi de gerçekten doğru olabilir mi? Söylediği dediğin sonuçta öyle kötü kalpli biri de değil falan diye düşündün muhtemelen. Gitti geldi kafan öyle mi böyle mi belki birilerine sordun ama en nihayetinde kendi hakkına güvenmeye karar verdiğini tahmin ediyorum. Hani yok dedin yalan olduğu ayan beyan ortada yani. Ama çıksan karşıma neden yalan söyledin diye sorsan sonuna kadar inkar edeceğimi ben yalan falan söylemedim manyak mısın diyeceğimi biliyordun. O yüzden böyle bir şey yaşanmadı. Ne gıcık değil mi ya yalan olduğunu bal gibi böyle anlamana rağmen gerçeğin ne olduğunu gayet iyi bilmene rağmen hani paranoyak muamelesi görmek. Çok haklısın. Yani kesinlikle paranoyak falan değilsin ve böyle bir muameleyi hak etmiyorsun. Suratına bakıp gerçeği söylemekten kaçtığım için özür dilerim. Yani açıkçası ben de aynısı bana yapıldığında anladım ne yaşadığını. Hani karma mı dersin artık? Ekin döner, sap döner, gün gelir hesap döner mi dersin? Ne dersin bilmiyorum ama ben de aynı hikayeyi yaşadım başka biriyle. Ve senin rolün bana düştü bu defa. Bana doğrusunu açıkça gördüğüm yalanlar söylendi. Ve itiraz ettiğimde de sonuna kadar tabii ki inkar edildi. Bayağı bildiğim paranoyak durumuna düşürmeye çalıştı karşımdaki insan beni. Ve kızıp hesap sorma hakkımı elimden aldı. Yani insanı çok fena çileden çıkarıyor. Bayağı delirtiyor böyle bir haksızlığa uğramak ki hoşlandığım biri bile değildi. Hani dürüstçe ben gideceğim deseydi hani okey sen bilirsin. Rica etsem kapıyı da çeker misin çıkarken falan derdim. Ama o da muhtemelen benim gibi kendisine aşırı önemli, vazgeçilmez bir bok zannettiğinden durduk yere hani yalanlar söylemeyi seçti ve kafamda kendisine bir gündem edindi. Acaba ben paranoyak mıyım? İşte bana aktarılan böyle bir gelme var aileden falan diye düşündüm birkaç gün. Neyse ki arkadaşlar var. Arkadaşlar iyi oluyor böyle günlerde. Hani abi saçma paranoyak falan değilsin. Yalancının teki var karşına dediler. Saygısız diye de eklediler. Ben de hemen onayladım. Yalancı saygısız diye böyle zeyleri uzatarak. Yani ve işte bütün bunları düşünürken fark ettim ki senin hikayende de ben yalancı bir saygısızım. Yani artık kaç zey var benim saygısızlığımda bilmiyorum. Belki bu arada sen de bir başkasının hikayesine yalancı ve saygısızsın. Yani ama henüz itiraf etmedin kendine. Tabii orasını sen düşünürsün. Amacım hani belki sen de aynısını yapıyorsun başkasına. İşte hepimiz kötüyüz. O yüzden benim yaptığım o kadar kötü değil falan demek değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Benim yaptığım kötüydü. Ve bunun için özür dilerim. Sadece fark ediyorum ki hepimiz galiba yapıyoruz benzer şeyleri. Yani evet. Bu hikayenin kötüsü benim ve senin anlattığındaki gibi hani bana beni anlattığın zamanları çok güzel anlatıyordun. Böyle cool birisi olarak anlatıyordun. Bence ben öyle cool biri falan değilim. Sadece sen benimle fazlasıyla ilgili göründüğün için seni cepte olarak gördüm ve seninle çok ilgilenmedim. Bunu söylemek de çok acı. Kendimi çok dandik hissediyorum. Yani kendimden soğuyorum ama insan doğası eğer üzerine eğilmezsen, düşünmezsen kendi haline bırakırsan ne yazık ki böyle basit bir matematikle işliyor gibi geliyor bana. Yani aynısını ben de yaşıyorum. Benim fazlaca ilgilendiklerim de benimle ilgilenmiyor. Ben onları cool zannediyorum. Yani düşününce çok komik yani aslında hepimizin eksik bir şeyi var. Yani daha da doğrusu kendimizde eksik gördüğümüz bir şey var. O eksik şey artık hani güzellik, para, şöhret her neyse işte ona sahip olan insanları bizden üstün sanıyoruz. Ve onların da kendilerine has aslında başka eksikleri olduğunu tamamen unutuyoruz. Ve o yüzden de hani bu insanlar sanki böyle bir üst düzey bir devlet görevlisiymiş de hani biz de yeni yaptırıcı evine böyle imar onayı almak için onun peşinden koşturan biriymişiz gibi elimizde bir kağıtla lütfen imzalar mısınız, onay verir misiniz diye böyle peşlerinde işte dolanıyoruz. Hani sanki biz bir şekilde inşa ettik kendimizi ama emin de değiliz acaba gerçekten güzel miyiz, hani değerli miyiz, sevilesi biri miyiz? O yüzden bizdeki eksiğe sahip olan o kişi bizle ilgilenince ha diyoruz. Tamam yani işte şimdi ben onaylandım yani bu benimle ilgileniyorsa ki o eksiksiz birisi demek ki ben onaylanmaya değer bir projeyim. Ve o yüzden de böyle o eksik yerimiz o kadar da eksik değilmiş gibi geliyor. Tabii o biz reddedince de tam tersi oluyor. Bu sefer varlığımız sanki var olmayı hak edecek kadar değerli değilmiş gibi yani hemen yok olması lazımmış gibi bir yıkım yaşıyoruz. Ve bizi bırakıp giden insan da bana sorarsan aslında biliyor bize kendimizi çöp gibi hissettirdiğini. Ve işte bence kilit nokta tam olarak da bu. Bütün varmak istediğim yer şöyle. Bir insan sizi gerçekten kalpten sevdiğinde, hani aşık ya da hayran olduğunda sizi hep aklında taşır. Bu da gerçekten size kendinizi çok önemli hissettirir. Ve yani bu kötü bir şey değil. Hepimizin bu hayatta önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Ama her zaman bizi seven, bir emek verilmiş bir sevgi sonucunda sevgisini kazandığımız bir insan olmuyor hayatımızda. Ama yine de birileri bizi aklına taşısın istiyoruz. Ve o zaman eğer bizi seven birisi yoksa yapılabilecek alternatif bir şey daha var. O da şu. Sizle bir şeyler yaşamaya hevesli birinin hayatına girip onunla kısaca böyle bir şey yaşayıp ondan sonra onun hayatından onu istemediğiniz için o çünkü zaten cepte ve sizi fazla istiyor, size layık biri değil. Onun böyle hayatına karışık bir şekilde yalanla dolanla çıkarak kafayı size takmasını sağlıyorsunuz ve böylece onun aklında kendinize bir yer ediniyorsunuz. Yani sevgi için hiç emek vermeden kısa yoldan kendinizi önemli hissediyorsunuz böylece. Yani bir diğer deyişle diğer bir deyişle şerefsizlik yaparak birileri için çok önemli biri olduğunuz yanılgısına düşebilirsiniz. Oysa sadece düz bir şerefsizsinizdir. Bunu unutmamak lazım. Evet. Kapanışa gelirken bu hikayede bahsi geçen tüm şerefsizler ve şahsım adına haksız yere değersiz hissettirilmiş herkesten özür dilerim. Kimden olduğundan da bağımsız bence özür duymak iyi geliyor insana. Bir de hepimiz zaman zaman şerefsizler olabildiğimiz için bir şerefsizle karşılaştığınızda ya neden bu kadar şerefsiz demek yerine ipleri elinize alıp o ilişkiyi kendiniz bitirmenizi tavsiye ederim. Kimsenin kimse için hiç üzülmemesi tabii ki ne yazık ki mümkün değil. Yani hep birlikte aynı anda ölmediğimiz sürece hep birileri birilerini üzecek. Öyle diyor Gülünler. Benim şu yarım saattir anlattığım meseleyi 14 kelimelik kısacık bir dörtlükle anlatıyor bazen hep birlikte şarkısında. O yüzden siz şimdi kafaya taktığınız insanı neden taktığınızı düşünürken eğer biraz daha burada takılmak isterseniz bu şarkı eşlik edecek size. Sevgili Gül'ün bu harika eserini kullanmama izin verdiğin için buradan da sana çok teşekkür ederim. Umarım sana dediğim gibi bir gün dünya yansın, bir meteor çarpar ve aynı anda huzurlu ölürüz hepimiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Başını bağlamış, ağlamış ağlamış, ağlamış ağlamış, istemediğine olmaz diyemez. Beni görmek diledin, azmi sabırla besledin. Kafamı çok da karıştırmadan git. Yokluğu kavramış, aklını bağlamış. Gören yüzünü anlar her şeyi, neler neler durup dururken. giderken bir çarpışma tokatladı beynimde bir güvercin gibi çırpınan kalbim. Bir ağlıyor, bir gülüyor. Bir ağlıyor, bir gülüyor. Bazen hep birlikte ovalardan aşağı bir vadide ölelim. Böylelikle kimse kimse için üzülmemiş olur. Bazen hep birlikte ovalardan aşağı bir vadide ölelim. Böylelikle kimse kimse için üzülmemiş olur. Yakında kalsan kalmazsın korkuyorsun. Bokunda boncuk arama bulamazsın. Bazen hep birlikte ovalardan aşağı bir vadide ölelim birim birim. Böylelikle kimse kimse için üzülmemiş olur. Bazen hep birlikte ovalardan aşağı bir vadide ölerim bidim bidim. Böylelikle kimse kimse için üzülmemiş olur.